Ayrım 4. Kamp Armen'e giden yol. Arta kalanların hikayesi. Hrant Güzelyan. Sayfa 53. Kamp Armen. Samatya Aranut Hıutyun Okulu Müdürlüğü'nün merkezi ısıtma inşası için vakıflara başvurduğunu fakat başvurunun reddedildiğini duyduk. 1960-1961 öğretim yılında çocuk evindeki öğrencilerin sayısı 41'e yükseldi. Ankara, Stanos, Kayseri, Gigi, Talas, Gemerek, Sivas, Diyarbakır, Hatay Vakıflıköy ve Malatya'dan gelen bu çocuklar arasında kavgacı, küfürbaz ve yaramaz olanlar vardı. Okul öğretmenlerinden biri, "Baron Güzelyan, bu yabani, yürümeyi bile bilmeyen çocukları nereden toplayıp getirmiş?" demiş. Okulun görevinin yürümeyi, kalem ve çatal tutmayı öğretmek, çocuğu tek kelimeyle eğitmek olduğunu söyledim. Adı üstünde ilk öğretim. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Meseller 22-6. Gerçekten de çatal ve kalem tutmasını bilmeyen çocuk yaşta öğrenciler vardı. Çocuklardan birinin bir hayırsevere göndermek üzere fotoğrafını çekmem gerekiyor. "Gülümse," diyorum. Hüzünlü bir ifadeyle bana bakıyor. "Gül," diyorum. Aynısı. Türkçesini söylüyorum, olmuyor. Gülümseyip, "Benim gibi yap," diyorum. Çocuk aynı. Gülmeyi bilmiyor. Gülemiyor. İki kardeşler. Gencecik babaları daha 25 yaşındaymış. Tarlada uzanmış dinlenirken, bir Türk işçi güya onu görmeyip, traktörle üzerinden geçerek öldürmüş. Gülemiyor çocuk. "Delireceğim. Yarım saat uğraştım." Bay Visser'la yaptığımız yolculuklardan birinde aracımız Gürün'de durdu. Burayı daha önce duymuştum. İstanbul'da Gürünlüler vardı. Dört yanını seyrettim. Her tarafta dev kavak ağaçları vardı. Hepsinin Ermeniler tarafından dikilmiş olduğunu düşündüm. "Etraftaki evler bizi Ermeni ustalar inşa etti. Burada Ermeniler yaşıyordu," diyordu sanki. Burası da Ermeni coğrafyasına aitti. Hayalimde bir zamanlar burada Ermenilerin yaşadığını canlandırıyordum. Herkes Ermenice konuşuyor, çocuklar papazın elini öpmeye koşuyor, kiliselerin çanları çalıyordu. Her yerde Ermenilerin izi vardı. Ah, neden, neden bu kötülükler, ölümler oldu? Birden kendime geldim. Çok zamanımız yoktu. Ermeni birilerini bulmak, tanımak istiyordum. Gözüme bir genç çarptı. "Buralarda Ermeniler var mı?" diye sordum. Bir sokak gösterip, "Orada bir demirci var," dedi. Gittim, kızıl bir demir dövüyorlardı. Ben onları seyrederken usta, "Birini mi arıyorsunuz?" diye sordu. Bu adam demirci Minas olmalıydı. Dükkanın tabelasında demirci Minas yazıyordu. "Ermenice olarak, Ermenice biliyor musunuz?" diye sordum. "Evet," dedi. Alelacele planımız hakkında konuştum. Adresimi verdim ve erkek çocukları varsa bize yollamalarını söyledim. Birkaç hafta sonra son derece sefil görünümlü bir adam kilisenin kapısını çaldı. Üzerinde rengarenk parçalarla yamanmış, saçaklanmış eski bir kıyafet vardı. Adresimi demirci Minas vermiş. Beraberinde iki erkek çocuk getirmişti. Adam, "Bu çocukların babası öldü. Ben amcalarıyım ama onlara bakma imkanım yok," dedi. Çocuklar acınacak haldelerdi. İkisini de kabul ettim. Günler geçti. Genç bir adam yanında genç bir kadınla çıka geldi. Türk olduğu belliydi. O iki çocuğu görmek istiyordu. Sebebini sordum. "Kardeşlerim," dedi. Şaşırdım. "Nasıl kardeşlerin olabilirler ki?" dedim. Anlattığına göre babası Türkmüş. O öldükten sonra annesi, yanındaki kadın, kendi milletinden biriyle evlenmiş. Bu kardeşler doğmuş. Yani bu çocuklar genç adamın anne tarafından kardeşleriymiş. Yozgat'tan gelen iki kardeşin de Türk abileri vardı. Hatta onlara kampımızda bir süreliğine iş de verdik. Fakat birileri onlara hakaret etmiş olacak ki ağladıklarını gördük. Daha sonra kamptan ayrıldılar. Medeniyetten bir haber yaşlı adamların alıkoyup kendilerine karı yaptıkları çocuk yaştaki kızlara, geride bıraktıkları dul kadınlara ve yetimlere yanmamak elde mi? İş giderek büyüyordu. Tanrı kendisine dürüstçe ve inançla güvenip başladığımız bu işte yardımcımızdı. Pastör Aharonyan aracılığıyla Christian Children's Fund'dan, Hristiyan Çocuklar Fonu, yardım almaya başladık. Çocukların sayısı azken yaz tatillerinde onları kilise avlusunda tutuyorduk. Sayı çoğaldığında bir yazlık yere ihtiyacı doğdu. Tıbrevank. İstanbul Üsküdar'da bulunan bir Ermeni okulu. 1678 yılında dini eğitim vermek üzere açılan, 1770'li yıllarda genişletilerek ruhban okuluna dönüştürülen kurum. 1953-1969 yılları arasında Ermeni Patrikliğine bağlı yatılı bir ruhban okulu olarak hizmet verir. Tıbrevank özellikle bu dönem ve sonrasında Anadolu'dan gelen gençlere kucak açmış, onlar için bir eğitim yuvası olmuştur. Günümüzde lise olarak faaliyet göstermektedir. Çevirmenin notu. Bazı öğrencilerin küçük kardeşleri de bizim himayemizdeydi. Mesela Liceli Hayk Demirci, abisi Tıbrevank'taydı. Abi kardeş yazın memleketlerine gittiler. Memleketten döndüklerinde saçları yer yer dökülmüştü. Saç kıran hastalığına yakalanmışlardı. Bu olay üzerine bize gelecek öğrencilerin 12 ay boyunca himayemizde kalmasını şart koşmaya karar verdim. Bu şarta uymayanları kabul etmeyecektik. Hayk 9 ay boyunca öğrendiği ne varsa 3 ayda unutmuştu. Uygun bir alanda geniş bir arazi satın almak için bir takım yollara başvurmalıydık. Paramız yoktu ama imanımız vardı. İsa, benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Yuhanna 14:14 dememiş miydi? Arkadaşım Nubar Simonya'nın babası Çekmece'den ötede Firuzköy denen yerden bir bağ satın almıştı. 7 arkadaş oraya gidip 10 gün boyunca doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya karar verdik. Bir tepeydi burası. Birkaç dakikada aşağı iniyor, denizde yüzüyor ve dönüyorduk. Eğlenceli günlerdi. Sabahları ve akşamları Pastör Robert Sarkisyan önderliğinde Fransa'dan gelen pastör Ermenicesini geliştirmek üzere Beyrut Haygazyan Koleji'ne yollanmıştı. O yazı bizimle geçirecekti. Kutsal kitap sohbetleri yapıyorduk. 7 kişi gitmiştik fakat sayımız pazar günü 20'ye yükseldi. Oradaki araziler o günlerde köylülerce satışa çıkarılmıştı. 27 bin liraya satılık bir arazi gördük. Bay Visser bir yazlığa sahip olmamızı diliyordu. Bir mektup yazarak durumu dürüstçe anlattım. İlgilendi. Bir gün Bay Püzant Apikyan'la onun Kadıköy'deki evine gitmek üzere bindiğimiz vapurda Bay Boğuz Varjabedyan'la karşılaştık. Çocuklarla ilgili işin nasıl gittiğini sorunca bir yazlık aradığımızı söyledik. Yakacık'ta içinde evi ve tulum balık kuyusuyla harika bir arazi olduğunu söyledi. Arazi önceleri bir İngiliz'inmiş. 100 bin isteniyormuş. Eğer istersek yeri hemen gösterebileceğini söyledi. Karşı çıktım. 100 bini nereden bulacağız dedim. Canım bir görün, beğeneceksiniz. Görmeye gittik. Çok güzel bir manzarası vardı. Keşke 100 bin liramız olsaydı diye geçirdim içimden. Dua etmekten başka ne yapabilirdik? Dua da etsek, Tanrı gökyüzünden para yağdırmayacaktı. O insanlar vasıtasıyla eyler. Bu fikirden cesaret alıp bir umut Bay Visser'a yazdım. Ona son gelişmeleri aktardım. Bay Visser ve Pastör Armin Steiner eşleriyle birlikte buraya geldiler. Pastör Armin Steiner ve eşi de İsviçreli Ermeni dostlarından. Yeri görmeye gittik. Çok beğendiler. Fakat Bay Visser fiyatı 27 bin olan diğer araziden neden vazgeçtiğimi sordu. Orada çok sivrisinek olduğunu, deniz sandığımızın da aslında göl olduğunu vesaire söyledim. Toplanan yardım değişik yerlerden yapılan bağışlarla 80 bine ulaştı. Satıcıyla pazarlık yapıp arazi fiyatını 85 bine indirdik. Fakat konuştuğumuz kişi arazinin asıl sahibinin akrabasıydı. İşin nihayete ermesi yaklaşık bir ayı bulacaktı. Benimse derneğin yıllık toplantısına gitmem gerekiyordu. Yokluğumda araziyi muhakkak satın almalarını söyleyip 80 bini üstünü tamamlamasını rica ederek Bay Berç Ergan'a teslim ettim. Mamingonyan korosu Paskalya vesilesiyle Kudüs'e gidecek, dönüşte Beyrut'ta bir konser verecekti. Arkadaşım Nubar Simonyan onlara eşlik etmemi istedi. Ürdün vizem yoktu. Ankara'daki elçilik pazar günleri de açıkmış. Pazar sabahı Taksim'den dolmuşa binip gittim. İş halloldu. Ertesi gün koro ile birlikte trenle yola çıktık. Beyrut'a vardığımızda bizi karşılayanlar arasında Hayırsever Gençler Derneği'nden arkadaşım Yervant Gobelyan'ı fark ettim. Beni karşılamaya Kevork Parseyyan da gelmişti. Valizlerimin bir kısmını ona bıraktım. Dönüşte misafirimizsin, dedi. Birkaç hafta Beyrut'ta, 1951'de ailesiyle birlikte İstanbul'dan bu kente göç etmiş olan arkadaşım Kevork Parseya'nın evinde kaldım. İstanbul'a döndüğümde içimde arazinin satın alınmış olmasının sevinci vardı. Fakat Berç Bey, arazi sahibinin orayı bir Rum'a sattığını söyledi. Satışa çıkaran kişiyle anlaşmamıza rağmen nasıl olur da bir başkasına satılırdı? Fakat mal sahibi haklıymış. Berç Bey, 80 bine olmaz mı diye sorunca adam sinirlenmiş. Kaç kere pazarlık edeceğiz demiş. Keşke Beyrut'a gitmeseydim dedim. Fakat bu işin bensiz hallolmasını istemiştim. Zira sağdan soldan benim için her işi kendi başına yapıyor dendiğini duyuyordum. Doğru ama yalnız yapılan birçok şey çok daha kolay çözüme ulaşır. Ulaştı da. Ne zamanki bir işe birçok kişi bulaşır, o işte başarısız olunur. Doğru olan beraberce hareket etmek olsa da zorluklar karşısında yalnız kaldığında Tanrı'ya güvenip işe başlar, başarıya ulaşırsın. Olan olmuştu. Araziyi satın alan Rum'la görüşüp ona amacımı açıkladım. Fazladan 10 bin ödeyeceğimizi söyledim. Fakat olmadı. 7 tane başka yer gösterdiler ama aynısı değildi. Nihayet Zohrab Eğlencüyan bize Hagop diye birini buldu. Hagop bize Tuzla'da bir yer gösterecekti. Gittik. Biri aracı, diğeri yerli, iki kişi bizi bekliyordu. Yeri görünce cennet gibi dedim. Denize yakın. 9000 metrekare, fiyatı 45.000. Müsü Hagop denen adam diğerlerinin önünde şöyle dedi. Ben bu iyiliği halkım için yapıyorum. Biraz indirim yapamaz mısınız diye sordum. Buraya salata eksen bir yılda arsanın fiyatını çıkarırsın diye araya girdi aracı kişi. Adamın dediğinin doğru olduğu kanaatindeydim. Fiyatı kabul ediyorum ama bir ay git gel iş hallolmuyor. Tapuda sorunlar çıkıyor. Nihayet tapu dairesinde arazinin asıl sahibiyle tanışıyorum. Bir süre sonra bu işe aracılık eden 3 kişi işleri halletmek üzere uzaklaşınca arazi sahibi rahatsızlığını dile getiriyor. Bu iş çok uzadı. Vazgeçeceğim. Sana ne verecekler baba? Diye soruyorum. 20 bin. İçimden ne dedim. Üzülmüştüm. Üçü geldiğinde nakit 500 lira verdim aracı Ali Bey'e. Ben bu işten vazgeçiyorum. Nakit verdiğimi de istemem. Alacak verecek yok dedim. Endişelenmeye başladılar. İnsaf yahu, 45 bin alacaksınız, arazi sahibine 20 bin vereceksiniz. Olacak şey mi? Diye sordum. Adamı neredeyse döveceklerdi. Ne hakkınız var? Ben bu zararı bilerek üstüme alıyorum. Size 30 bin vereceğim. Fakat işten işlenen masraflarına karışmam dedim. Olur da olmazdı derken oldu. Araziyi 30 bine satın alıp kilise adına tescil ettirdim. 15 Aralık 1962'de valiliğe başvuruda bulunup arazi üzerine bina yapmak, alanı yazlık merkez olarak kullanmak için izin istedik. Saat akşam 5 civarıydı. Elim ayağım birbirine dolanmıştı. Ucu ucuna yetiştim. Odanın kapısını vurup elimde dilekçeyle içeri girdim. İçeride iki erkek, bir kadın memur vardı. Erkekler çıktı. Dilekçeyi kadına verdim. Yarın gel dedi. Rica ediyorum, mümkünse bugün halledin şu işi dedim. Neden acele ediyorsunuz? Sezon bitiyor. Bir an evvel ağaç dikmek istiyorum. Kilisemizin o arsayı alabileceğine, arsanın kamp olarak kullanılabileceğine dair belgeyi tasdik ettirdi. İşte bu izinden sonra Tuzla'daki arazide çalışmalar başladı. Noel günü 6 Ocak 1963'te ayinden sonra Zohrab Eğlencüyan'la Pastör Mardiros Eğlencüyan'ın kardeşi motosiklete atlayıp Tuzla'ya gittik. İşçiler seçtiğimiz ağaçları dikmek üzere işaretlediğimiz yerleri kazıyorlardı. O çıplak arazi zaman içinde ileride çocukların da katkısıyla bir ormana dönüştü. Ağaç dikmek bir günlük iş değildi. Bir günde Tuzla'ya yürüyerek gittim. Kıştı. Ne sığınacak ne de oturacak yer vardı. İşçileri denetlemek için bütün gün orada kalacaktım. Öğle yemeği için birkaç açma alıp dikilmemiş ağaçlardan birini sepetine koydum. İşçiler öğleyin ellerindeki paketleri açıyorlardı. Evden getirdikleri yemekleri yiyeceklerdi. Ben de gidip açmalarımı yiyeyim dedim. Gittim, baktım ki kağıtlar orada ama içindekiler yok. Ben sağa sola bakınırken işçiler açmaları kargalarına aldığını söyledi. O öğleyin aç kaldım. Bu kargalar nasıl da hırsız diye düşünüyordum. Bunların Hazreti İlyas peygambere et ve ekmek götürmüş olmaları hayret verici değil mi? İşte Tanrı'nın fevkalade mucizelerinden biri. Üçüncü Krallar 17-4-6. Bay Aramdar Hagopian'ın gönüllü olarak hazırladığı plan 1963 yılında Tuzla Belediyesi tarafından onaylandı ve binanın inşası başladı. İnşaat tamamlandığında ilgili makamlara müracaat ederek binanın vergilerden muaf tutulmasını talep ettik. Kabul etmediler. Vergiye tabi tutuldu. Halbuki bazı kiliselerin ve kurumların mülklerine uygulanan vergi muafiyetinin hayır amaçlı kullanılan, herhangi bir geliri olmayan Kamp Armen için de geçerli olması gerekirdi. Kanun bunu öngörüyordu fakat biz o vergiyi yıllarca ödedik. Binamızın inşası bittiğinde o civarda sadece iki ev vardı. Evlerden birinin sahibi Rum'muş ama adam korkutulmuş, Yunanistan'a kaçmış. Bina Yahudi bir avukata teslim edilmişti. Bu avukat binayı sadece yazları kullanıyordu. Semtin tamamı Demokrat Parti'nin Ankara'da yaşayan milletvekillerine satılmıştı. Parti kapatıldıktan sonra bir şekilde suçlu sayıldıklarından henüz inşaat izni alamamışlardı. Birkaç yıl sonra yavaş yavaş birbirinden farklı ve güzel evler yapılmaya başlandı. Tuzla Belediye Başkanı emekli bir askerdi. Bizi saygıyla karşılamıştı. Araziyi satın alırken ona sormuştuk. Denizden faydalanabilecek miyiz? Faydalanamayacaksak burayı satın almak istemeyiz. Tabii ki. Her Tuzlalı gibi sizin de denizden eşitçe istifade etme hakkınız var, demişti. Evler inşa edilince yazları Ankara'dan dinlenmeye gelen milletvekilleri çocuklar gürültü yapıyor mazeretiyle denize girmemize engel olmak istediler. Bize bekçileri vasıtasıyla haber yolladılar. Çocukları toplayıp denize götürdüm. Kumlara uzanmış şişmanca bir adam, "Bu çocukları denize sokamazsınız. Burası bizim siteye ait," dedi. "Ne? Satın mı aldınız? Tanrı yarattı bu denizi. İsteyen girer. Biz sizden önce buradaydık. Sabahtan akşama kadar buradasınız. Biz günde iki kere yarımşar saat yüzeceğiz. Bu çocukların da denizden istifa etme hakları var," dedim. Başka konuşan, muhalefet eden yoktu. Fakat bu adam ayağa kalktı. Çocukların denize girmesini istemiyordu. "Beyefendi, hangi sıfatla konuşuyorsunuz?" dedim. "Ben eski Samsun milletvekiliyim," oldu cevabı. Bu adama, "Beyefendiciğim, yenisi olsan ne yazar?" diye yanıt vermek gerekirdi. İçimden öyle söyledim. Öfkeyle çocuklara denize girmelerini buyurdum. "Aramızda düşmanlık olsun istemiyoruz. Ama geçememeniz için dikenli telle çeviririm burayı," dedi. "Ben de o dikenli telleri sökerim. Ne yani, ülkede yeni sınırlar mı çizeceksiniz?" deyip doğruca belediyeye gittim. Ben zamanında bir dilekçe yazıp denizden istifade etme hakkımızın olup olmadığına dair bilgi istemiştim. "Var," demiştiniz. "Şimdi bu Ankara'dan gelenler bize engel oluyorlar. Denizi mi satın aldılar?" "Hayır canım, bunlar işi Ankara'dan halletmişler. Kanunsuz bir şey. Anlayış gösterin. Nihayetinde masraf etmişler. Belki bir şey bekliyorlar," dedi mimar. Bir süre sonra onların bitişiğinde daha kumlu bir yer seçtik. Her sabah ayindan sonra ve her akşamüstü denize giriyorduk. Ayin, kutsal kitap okuması, konu hakkında birkaç söz, dualar ve birkaç ilahiden ibaretti. Denize giden yol üzerindeki komşularımızdan biri bundan övgüyle söz etti. "Şarkı sesleri buraya kadar geliyor," dedi. "Rahatsız mı oluyorsun?" diye sordum. "Hayır hayır, asla. Hem çok üzünlü hem de neşe dolu. Güzel şarkılar. Kardeşim opera sanatçısı. Biz klasik müziği severiz." Eşi de araya girip Ermenileri çok sevdiklerini söyledi. Ardından kara kaşlı, kara gözlü bir kız gösterdi. Kızı ev işlerinde yardımcı olması için yanlarında getirmişler. "Bu kız da Ermeni," dedi. "Sonra bizim çocuklara şeker dağıttı. Başka komşularımız da vardı. Karı koca doktorlardı. Tanrı onları korusun. Çocuklardan biri hastalandığında sevgiyle hiçbir ücret talep etmeden ilgilenirlerdi. Her gece oyunlarımız olurdu. 100-120 çocuğu ne kadar da zapt etmeye çalışsan gürültü çıkar. Hele ki oyun sırasında. Eni 10, boyu 18 metre olan camla çevrili salonda çocukların sesi daha da şiddetli çıkıyor, etrafa yayılıyordu. Bazen komşulardan bazıları yürüyüşe çıktıklarında içeri girme hakları olmamasına rağmen grupça gelir, bize selam verme bahanesiyle kampı ziyaret ederlerdi. Genellikle, "Bu çocuklar nereden geldiler? Burada Ermenice mi öğreniyorlar?" gibi sorular sorarlardı. Salonun demir kapısının üzerine binanın tam alnına yerleştirdiğimiz o kocaman, rengarenk harflerle yazılmış tabelayı dikkatle incelerlerdi. Armenaklar, Armenuhiler, Kamp Armen'e hoş geldiniz. Bu satırları bir cumartesi günü kartonlardan kestiğim harflerle hazırlamıştım. Ertesi sabah Getronagan Korosu, Galata Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesi'nin 1971 yılında kurulan korosu. Adını kilisenin bitişiğinde bulunan Getronagan Lisesi'nden almıştır. Yayıncının notu. Sahil yolundan kampa gelecekti. Koro üyeleri salona doğru yürüdükleri sırada bu yazıyı göreceklerdi. O yazı senelerce orada durdu. Ta ki Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü binasında 5 kişi bana gözlerim kapalı halde işkence edene dek. Yazının anlamını soruyorlardı. Ne var ki bunda? Biri erkek, diğeri kız ismi, diyordum. Ama Armenaklar mı? Peki ya ne? Mehmetçik mi yazsaydım? Ermeni okulu, Ermeni hastanesi, Ermeni mezarlığı yazılıyor da Kamp Armen yazmak mı suç oluyor? Ermeni doğmak suç mu? Ermeni ana babadan doğmuş olsaydınız da size hakaret etselerdi ne düşünürdünüz? Ulan sen mi bizi sorguluyorsun yoksa biz mi seni sorguluyoruz? Sessizce başladığımız işin yararlarını birçok kişi duymuştu. Taşralı çocuklar kurtuluyor, Ermenilik ve Hristiyanlık eğitimi alıyorlardı. Papaz Haygazun Garabedyan, Kayseri'den 20'ye yakın mektup yollamıştı. Yeni çocuklar kabul etmemizi istiyordu. Yapılan başvurulara olumlu yanıt veriyorduk. Doktor Hermon Araks o dönem Kayseri'deydi. Askerlik görevini Kayseri'de yapmış, hizmet verdiği köyde çok sevinmişti. Bu yüzden askerlikten sonra da orada kalıp görevine devam etti. Ama bu durumu kıskanan bazı Türk doktorlar onu tehdit ediyordu. Doktor Hermon Araks, Papaz Haygazun'dan duydukları üzerine bir gün yanıma geldi. Kayseri'deki 30 çocuktan bahsetti. Fakat benim yerim yoktu. Bu merhametli ve nazik doktoru ikna edebilmek için, ''Doktor, siz hekimsiniz. Gelin size yeri göstereyim. Eğer sağlık açısından uygunsa bahsettiğiniz 30 çocuğu da kabul edeceğim.'' dedim. Yatakhaneleri görünce mekanı daha fazla kalabalıklaştıramayacağıma ikna oldu. Tam şu an bu olayı hatırlayınca kendimi suçladım. Keşke bir şeyler yapabilseydim. Masrafı bir şey değildi, Tanrı verirdi. Fakat her şey de parayla çözülmüyor. Ama olan oldu, hepsi geçmişte kaldı. Yervant Gülsatar adında Tıbrevank mezunu bir genç geldi. Üniversite öğrencisiydi. Kendisine gecelemesi için bir yer vermemizi istedi. Ben protestanım, bana yardım etmelisiniz dedi. Evet, burası protestan kilisesi ama yine de öyle bir zorunluluğumuz yok. Beyoğlu kilisesine bağlı biri bu kiliseden hak talep edemez. Tıpkı bu kiliseye mensup birinin Beyoğlu kilisesinden hak talep edemeyeceği gibi. Ülkenin kanunu bu, her kilise bağımsız. Hem biz kişinin ne olduğuna bakmıyoruz, burada Katolik öğrenci de var. Süryani öğrenci de. Amacımız Hristiyanları kaybolmaktan kurtarmak. Derslerden sonra çocuklara göz kulak olman, gerektiğinde derslerine yardımcı olman şartıyla sana hem yer hem de maaş veririm, dedim. Sohbet sırasında Diyarbakır'dan birkaç çocuk getirebileceğini söyledi. İsteği üzerine yol masraflarını karşılayıp kıyafet alması için ona bir miktar para verdim. Yazın memleketine gitmek istiyordu. Okulların açıldığı dönemde 15 çocuk toplayıp getirmişti. Ben bunları nerede yatıracağım? Sana birkaç tane demiştim. Bu çocukları Karagözyan yetimhanesine götürsen iyi olur. Zaten Diyarbakır'daki papazdan yeni öğrenci göndermelerini isteyen onlar. Ama yerimiz yok deyip bu çocukları almadılar. Dostum, papazdan yeni öğrenciler isteyip öğrenciler geldiğinde nasıl yerimiz yok derler. Ben bu çocukları nasıl alayım? Haklısın baron. Bana getir dediler, şimdi de yerimiz yok diyorlar. Bu çocukları geri götüremem. Gelen çocukların arasında 12 yaşından büyük olanlar vardı. Tek kelime Ermenice bilmiyorlardı. Okuldaki Türk müdür yardımcısı her şeye karışıyordu. Sasunlu kapıcımızın kızını ona yolladığımızda 14 yaşında birinci sınıf öğrencileriyle oturamaz deyip kızı geri çevirmişti. Peki, dedim. Başka bir yol denerim. 6 ay okula göndermem. Dışarıdan bir öğretmenle her gün sadece Ermenice çalışırlar. Sonra da bir yolunu buluruz. Yer sıkıntımızı aşmak için küçükleri çifterli yatırırız. Öyle de yaptık. Fakat yavaş yavaş zorluklar baş gösteriyordu. Protestan Kilisesi'nin sekreterliğini merhum Pastör Pürzant Kalfayan yerine geçici olarak Pastör A.A. Bedikyan üstlendi. A.A. Bedikyan, Hayastani Goçnak. Hayastani Goçnak, Ermenice'de Ermenistan'ın sesi. 1900-1968 yılları arasında ABD'de yayınlanmış sosyal, siyasi, edebi bir gazete. Yayıncının notu. Gazetesinin editörü ve New York Ermeni Protestan Kilisesi'nin rahibiydi. Canı gönülden desteklediği bu iş için çok emek verdi. O, Ermeni Parekordzaga'nın Umumi Hayriye Cemiyeti, önemli aktif üyelerinden biriydi. Cemiyetin çocuk evine 2500 dolarlık bir bağışta bulunmasını öne yakıyordu. Pastör Bedikyan'dan sonra Pastör Yetvart Tovmasyan göreve geldi. Kalfayan, Bedikyan, Aharonyan, Viser ve diğerleriyle olduğu gibi onunla da sıkça yazıştık. Hepsi de çalışmalarımızla alakadar olup bizi destekledi. Pastör Tovmasyan bir keresinde Protestan Kiliseler Birliği üyelerinden Vart'ın çocuk evine hususi bir amaca yönelik kullanılması için onları yapılacak işten haberdar etmemiz kaydıyla 1500 dolar, 18 bin lira bağışladığını yazdı. O parayla ne yapabileceğimi düşündüm. Okul paydos ettikten sonra etüt odası olarak da kullanılan yemekhanede ve yatakhanelerde ısıtma sistemi yoktu. İşin uzmanı Bay Sarkis Gevrekyan'a bu projenin bütçesini sordum. 40-50 bin lira tutar dedi. Dostum, bana kesin bir rakam söyle. Bu işe başlayacak paramız varmış gibi düşün. Ayrıntılı bir hesaplamadan sonra 45 bin dedi. Bay Visar'a ısıtma için 45 bine ihtiyacımız olduğunu, bu rakamın 18 binini bu amaç için kullanmak üzere ayırdığımı yazdım. İsviçreliler çocukların masraflarını karşılamasalar da inşaat gibi kalıcı şeyler için ödeme yapıyorlardı. Bay Visar, üyeler ve iyi kalpli Hristiyanlarla konuşarak bu işin destekçisi oldu. Derken işe başlamamı yazdı. Birkaç ay sonra geldi, çalışmayı gördü ve masrafların kapanması için yardım etti. İş sessiz sedasız ilerliyor, çocukların sayısı giderek artıyordu. Bay Visser, olanı biteni şahsen görüp derneğe bilgi vermek için her sene birkaç günlüğüne ziyarete geliyor, yürüttüğümüz çalışmayı takdirle karşılıyordu. Bir gün şöyle dedi. Biliyor musun, buraya ilk gelişimde kilisenin avlusu taş doluydu. Harabeye benziyordu. Ama artık her gelişimde değişen bir şeyler görüp mutlu oluyorum. Ben bir şey düşündüm, sana da söylemek istiyorum. Bu çocuklar büyüdüklerinde elbet evlenecekler. Muhtemelen de eşlerini kendi memleketlerinden seçecekler. Öğrendikleri Ermenice'nin kendi çocuklarına bir faydası olmayacak. Çünkü bir baba bütün gün çocukla kalamaz, işe gidecek. Anne Ermenice bilmezse çocuk da öğrenemez. Buraya kızları da alman gerektiğini düşündük. En azından 10 kız. Düşünürüm, fakat zaten yerimiz dar. Hem kızlarla erkekleri aynı binada tutmak zor, dedim. Bir ev kiralarsın, dedi. Sorunu mütevelli heyetine sunduk. Nasılsa bütün vaktimi buraya ayırdım bir kere. Gün içinde çocuklarla çok işim yok. Günün büyük bir kısmını okulda geçirecekler. Buraya geldiklerinde ise dersleriyle ilgilenen özel öğretmenlerimiz olacak. Bu kadar erkeğin üzerine 10 kızın yükünü de alırız üzerimize, dedim. Teklifim heyettekilerin aklına yattı ve böylece bir ev kiralandı. Pastör Yetvart Tovmasyan bir sene sonra 1963'te bizi ziyarete geldi. Artık daha fazla kız çocuk almamız gerektiğini söyledi. Okulun bitişiğindeki bir daire 15 kız öğrenciye tahsis edildi. 15 kızın nezaretini Bayan İskuhi Hetumyan üstlendi. Kızların Morakuyur. Morakuyur, Ermenice'de teyze. Çevirmenin notu. Dedikleri Hetumyan, orta yaşlı, inatçı bir kadındı. Kilisenin içindeki oda ve bir başka kısım onların hizmetine verildi. Kurumdan çok sayıda kız çocuk faydalandı. Yıllar geçti. Türkiye Ermenileri merhum patriği, başepiskopos, Şinork Kalutsyan'ın her yıl 30 Ağustos'ta Kamp Armen'i ziyaret etmek, bizimle öğle yemeğine katılmak gibi bir geleneği vardı. Çocuklarla sohbet etmeyi, onları sevinçle oynarlarken izlemeyi, onlardan ilahiler ve mezmurlar dinlemeyi seviyordu. Patrick yine bir 30 Ağustos'ta 1969 birkaç kişiyle bizi ziyarete gelmişti. Pastor Bernard Gökgözyan, ABD Çocuk Evi Komisyonu Başkanı, da Amerika'dan bir grupla oradaydı. Yemek sırasında Patrick'le aynı masaya oturup onunla sohbet ettik. Patrick o gün geç saate kadar bizimle kaldı. Bir DJ vardı. Nihayet söyledi. Baron Güzelyan, çocuk yuvasının müdürlüğünü bir süreliğine üstlenir misiniz? Bunu söylüyordu çünkü yetkili makamlar çocuk yuvasını kapatmıştı. Oysa bizim kampımız açıktı. Üstelik çocuklar Ankara'dan gelen milletvekillerinin burnunun dibinde Ermenice konuşup şarkılar söylüyorlardı. Avukatlarınız bu engeller konusunda ne diyorlar diye sordum. Müdahalede bulunup şikayet edeceğim fakat bir din adamının eğitim işlerine karışma yetkisinin olmadığını söylüyorlar. Çocukları görmek için Tıbrevank'ı ziyaret etmeme bile müsaade etmiyorlar. Hem çocuk evinin hem de Kamp Armen'in sorunsuzca faaliyet gösterdiğini göz önünde bulundurarak benim yetkili mercilerle bir anlaşmaya varabileceğimi düşünüyordu. Patrick, göçmen komisyonundan 3 kişi yollamış, işe nasıl başladığımız ve yetkili makamlardan nasıl izin aldığımız konusunda bilgi almalarını istemişti. İzin isterlerse geri çevrileceklerini anlattım. Ne izni? Size kim izin verecek? Bu konuyu iki avukata, Bay Vahan Harputluyan'a ve Bay Yetvard Suryan'a, annesi cemaatimizin üyesiydi, sormuştuk. Yasal olarak izin istememiz gerekmez ama istesek de vermezler zaten. Siz devam edin, zorluk çıkarsa çaresine bakarız, demişlerdi. Nihayetinde suç işlemiyor, hırsızlık yapmıyorduk. Alt tarafı birkaç yoksul çocuğu kilisenin gözetimine alacaktık. Yaptığımız hayırseverlikti. İsa'nın bize tembihlediği de buydu. Aç olanı doyurmak, çatısı olmayanı sokakta bırakmamak, kaybolanı arayıp bulmak kilisenin göreviydi. Fakat işte Ermeni'ye yardım ve hizmet etmek düşmanlıktı. Ermeni eğitimi almamalı, kültürünü, tarihini öğrenmemeliydi. Yitip giden yüz binler gibi bu çocuklar da kaybolmak üzereydi. Fakat tekrarlıyorum, Ermenilerin dilini, kültürünü ve dinini öğrenmesine müsaade edilmemeliydi. Zaten Ermeniler hiç var olmamıştı. Böyle bir sorun da yoktu. Mesela bana gözlerim bağlı işkence ettiklerinde biri, neden Ermenice şarkı söylüyorsunuz? Neden halk dansları ve tiyatro yapıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Hala varız mı? Gibi sorular soruyordu. Baruyur Sevak, Baruyur Sevak, Baruyur Rafaeli Gazergan 1924-1971 Sovyet Ermenistan'ın önde gelen şair ve edebiyat eleştirmenlerinden biri. Çevirmenin notu. Bu sorunun cevabını vermiştir. Bu sözleri yorumlamaya gerek var mı? Bize asırlar boyu yapılanların psikolojisi hakkında sayfalarca yazı yazılabilir. Bize Ermeni derler ve neden gurur duymayalım ki? Varız. Var olacağız ve hatta çoğalacağız. Kovsir de to. Ermenice'de hırsızın kalbi ürkek olur anlamına gelen bir söz. Yayıncının notu. Araratı ağrı yaparlar. Ermeni sorununun kendileri için bir ağrı olacağının kehaneti midir bu? Fakat Tanrı adildir. Muhakkak bir gün adaletini tecelli ettirecek. Patrikhaneyi şatafatlı duyurular yapmamaları, İşe sessiz sedasız devam etmeleri hususunda uyarmıştım. Fakat onlar her şeyi göstere göstere yapmayı tercih ettiler. Seni bastırmak için her yönteme başvurmaya kararlı, kanunsuz bir ülkede kanuna uygun bir iş yaptığını kanıtlamak imkansızdır. Cemanak gazetesinin ilk sayfasında 50 çocuğun toplu fotoğrafını, altında Kudüs Ruhban Okulu'na yollanacak, orada eğitilecek, toplumsal ve kültürel çalışmalar yapmak üzere ülkeye dönecekler, ana damarla birleştiler gibi yazılarla yayımlamanın ne alemi vardı? Soylular sorguya çağrıldıklarında kendilerini temize çıkarmak için bizi işaret ederler. Bay Mardiros Agavnian utana sıkıla sorguya alındığında Gedikpaşa'da da böyle bir çalışmanın yapıldığını söylediğini, bizlerin adını ağzından kaçırdığını anlatmıştı. Hayret verici olan eğitim müdürlüğünden çağrılmasıydı. Orada Anadolu'daki Ermenileri neden İstanbul'a getiriyorsun diye sormuşlar. O da Kürtler Ermenileri öldürüyor deyip Hatun Hanım'a örnek göstermiş. Sasun taraflarındaki Kürtler Hatun Hanım'ın kocasını ve kayınpederini aynı gece öldürmüşler. O kadın Gedikpaşa'daki protestan çocuklar için çalışıyor, istemeden adını söylemiş bulundum, dedi Avniyan. Dostum, okulda bir işin yok ki senin. Eğitim müdürlüğünden ne hakla çağırırlar? Niye kalkıp gittin? Sen göçmen komisyonu üyesisin. Pek pek emniyet müdürlüğünden çağırıp sorgulayabilirler seni, dedim. Olayın üzerinden yıllar geçti. Amacımız o dönem emek veren insanları eleştirmek değil, fakat bir Hristiyan ve Ermeni olarak karşılarındakini iyi tanımaları, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in öğrettiği gibi yılan gibi zeki olmaları. Yazar burada kutsal kitaptaki bir ayete referansta bulunuyor. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. Matta 10-16. Yayıncının notu. Olmaları gerekiyordu. Gerçi kutsal kitapta herkes üstüne itaat etsin. Romalılar 13-1 de yazar. Tanrı'nın kelamıdır bu. İtaat etmemiz gerekir. Fakat üstlerin inancınla oynuyor ve seni kurtarıcıdan uzaklaştırıp zamanla kendilerine benzetmek istiyorlarsa, ruhunun düşmanına gerekirse ölümü göze alarak karşı koyacak, onun emirlerine itaat etmeyeceksin. Tanrı seni tüm kötülüklerden kurtaracak. Evet, kötülükle karşılaşacaksın ama Tanrı imanını kuvvetlendirecek. Ona daha fazla bağlanman için seni o kötülüklerden kurtaracak. Petrus ve diğer havariler, insana değil Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor. Havarilerin İşleri 5:29 dedi. Sivas'tan askerlik arkadaşım Bay Mardiros Avniyan beni ziyaret ederek 1968 eğitim öğretim yılı için yeni erkek öğrenciler kabul etmemi rica etti. Cevabım yerim yok oldu. Patrick güç durumda. Elini ayağını öpeyim, bir şeyler yap. Bu çocukları geri yollayamayız. Ta Silopi'den gelmişler. Silopi, Türkiye-Irak-Suriye sınırı üçgeninde Van Gölü'nün güneyindedir. Neden Karagöz yana yollamıyor? Orada yer yok. Önce Patrick'e bağımlı olmadığımı düşündüm, fakat dostluk adına bir şeyler yapmalıydım. Sonra, sahi bu çocuklara ne olacak diye düşündüm. Peki dedim. Yerim yok ama bir şey yapacağım. Kız kardeşimin oğlu Sımpat'la demirden 3 katlı ranzalar yaptık hemen. 15 kişilik yerimiz olmuştu. Bir ay sonra Patrikhane'den arayıp Patrik'in bizi ziyarete geleceğini söylediler. Mütevelli heyetindeki arkadaşlarıma hazır olmaları konusunda uyardım. Patrik şöyle dedi. Baron Güzelyan, yalan konuşmadığınızı biliyorum. Yerim yok demişsiniz. Peki nasıl yer buldunuz? Alt kattaki mutfağın karşısındaki o yeri gösterdim. Odayı görünce başını eğdi ve kambur bir adam gibi, demek böyle yaptınız, dedi. Başka çarem yoktu, dedim. Kasım 1967'de açtığımız ibadet salonunun girişindeki küçük odaya çıktık. Patrick yapılan düzenlemeden memnundu. Fakat üzülerek Silopi'de benzer durumda 30 çocuğun daha olduğunu söyledi. Neden almıyorsunuz, dedim. Paramız var fakat yerimiz yok, dedi Patrick Schnork. Bizimse paramız yok fakat yerimiz var. Ben bu çocukları alırım. Nereye yerleştireceksiniz? Tuzla'da, Kamp Armen'de çok sayıda odamız var, dedim. Müsaade ederler mi? Yaptığımız şey kanuna uygun. Neden müsaade isteyeceğim ki? Bina bizim. Sadece yazları kullanıyoruz. 9 ay neden boş bırakayım ki orayı? Çocuklar köy okuluna giderler. Zaten yarım gün bir kısmı öğlenci, bir kısmı akşamcı gider. Kampa döndüklerinde Türkçe derslerin yanında Ermenice de öğretiriz. Gitmeye karar verdim. Artık ona buna sormuyordum. Onu 11 yapmayacaksın. Dönemi geçmişti. Biliyorsunuz, dedi Patrick. Ben küçükken, tam hatırlamıyorum, 6 yaşında mıydım neydim, Amerikalılar Ermeni yetimleri toplamak için Yozgat'a geldiler. Annem beni onlara teslim etti ama ben ağlıyor, bağırıyor, gitmek istemiyordum. Ana, beni gavur yapacaklar diye bağırıyordum. Sonra ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz diye sordu. Şimdi gidemem. Çocuk evinde ve Kamp Armen'de halletmem gereken işler var. Belki bir ay sonra, dedim. Bay Apikya'nın Yaşar adında güreş sporcusu olan bir kiracısı vardı. Yaşar, kimyager bir dostuyla Bandırma'ya gidecekti. Kimyager dostunun orada geniş arazileri, şahane inekleri, tavukları vesaire vardı. Bay Apikyan, benim de bu işlere meraklı olduğumu görüp, sen de gelirsin, o modern ahırları, kümesleri görüp bir fikir edinirsin dedi. Köylü değilim ama ders kitaplarında ne zaman bir çiftlik veya evcil hayvan resmi görsem iç geçirirdim. Uzun lafın kısası, doğayı, ağaçları, evcil hayvanları seviyordum. Günü kararlaştırıp vapurla yola çıktık. Çekingen bir karaktere sahibim. Hemen yeni dostluklar kuramam. Püzant Bey benden 30 yaş büyüktü. Geyveliydi. Başından çok şeyler geçmiş, sürgünü yaşamış, ta Halep'e kadar sürgün edilmiş. Biri onu palayla öldürmek istemiş. Çenesinde yara izi vardı. Konuşmasından da belli olurdu zaten. Söyledikleri tam anlaşılmazdı. Çok cesur, bazen de çok saftı. Bizim çocukların işini, karşılaştıkları resmi zorlukları anlatıyor. Bizi 4 gün boyunca evinde ağırlayan kişinin adını hatırlamıyorum maalesef. Ev sahibi söze başlıyor. Şaşırmayın. Ben Çerkezim, yani Müslümanım. Fakat aynı zorlukları bize de çıkarıyorlar. Çerkez Ethem hakkında bir şeyler anlatıyor. Atalarının aldanıp Ermenilere kötülükler yaptığından bahsediyor. Fakat diyor, eğer günün birinde adil bir hükümet iş başına gelirse, işlenen suçları, yapılan haksızlıkları kabul etmeli. Ermenilerin haklarını tanıyıp iade etmeli. Bu konuşmayı sadece dinliyorum. Onlar da yetim Çerkez çocuklarına bakıyorlar. Bir Fransız 50 frank yardım yollamış ve bu emniyet müdürlüğü nezdinde sorun olmuş. Fransızın kim olduğu, bu parayı derneğe ne amaçla yolladığı hakkında inceleme başlatılmış. Bandırmaya varıyoruz. Fakat Şerkezköy'e gitmemiz lazım. Yola devam ediyoruz. Kalacağımız eve varıyoruz ama kapı kapalı. Bir işçi var. Hem bekçilik yapıyor hem de hayvanlara bakıyor. İş yeri sahibinin tünel taraflarında bir laboratuvarı var. Güzel kokulu kimyasal maddeler üretiyor. Adam şikayetçi. Artık bıktım bu ineklerin derdinden. Ben uzaktayım. Yokluğumda hatalar yapılıyor. Bu işi bırakıp her şeyi satacağım diyor. Fakat ertesi gün bir inek daha satın almayı düşünüyor. Hep birlikte ineğin satıldığı yere gidiyoruz. Holstein ineklerini görüp iç geçiriyorum. Bizimkiler bunların yanında hiç. Eğer istersen bu safinazı sana vereyim diyor satıcı. Yanımda para yok diyorum. Önemli değil, döndüğünde verirsin. 2 inek ve bir de Aziz adında bir boğa seçiyorum. İneklerden birinin adı Elmas. Besleyici ot yığınları, yonca balyaları görüyorum. Bunlardan da sipariş ediyorum. Toplam 18 bin lira tutuyor. Bir hafta sonra 2 büyük kamyonla Kamp Armen'e varıyorlar. İlkokuldan takdirle mezun olan öğrencilerden bazıları Tuzla Ortaokulu'na kabul ediliyorlar. Aynı yıl 31 Aralık'ta Beyrut'tan gelen Bay ve Bayan Okostin Bedir o gece Hilton Oteli'nin eğlencesine katılmaktansa gruplarından ayrılıp Kamp Armen'e çocukların durumunu görmeye geliyorlar. Çünkü Misyonerler Birliği Müdürü Pastor Gregos Çopuryan çocuk evinin kapandığından ancak bizim bunu raporda belirtmeyip yardım almaya devam ettiğimizden şüpheleniyormuş. Hans Schellenberg, Cinişya'nın anısını yaşatma vakfı Lübnan sorumlusu, sağ sola yanlış bilgi vermiş. İsviçreliler Hans'ı isteğimiz üzerine bize bir süreliğine yardım etmesi için göndermişlerdi. Fakat görev sınırlarını aşınca tüm fedakarlıkları, zararları göze alarak istenmeyen kişi olarak geri çağrılmasını talep etmiştik. Köyler Derneği Başkanı Bay Braun Schweig, bizi Hans geri yollanırsa size yapılan yardım kesilecek diyerek tehdit etmişti. Doğru, kapanmış kurumlar vardı. Mesela Balat'taki çocuk yuvası. Ama ne çocuk evi ne de Kamp Armen kapanmıştı. Bizim gösterdiğimiz şekilde hareket etmek istemeyen kurumlardan bazılarının çalışmaları engellendi. Patrick bir komisyon kurup bu komisyonun benden fikir alıp benim yönlendirmelerimle, önerilerimle hareket etmesini istemişti. Fakat onlar bildiklerini yaptılar. Sonra her şey karıştı. Pastör Giragos Çopuryan, Bay O. Bedir'den bir vesileyle İstanbul'u ziyaret etmesini ve Misyonerler Birliği için bir rapor hazırlamasını rica etmişti. Bay O. Bedir, fırsat bulduğunda eşiyle gelmiş, işin devam ettiğini görmüş, bunun üzerine övgü dolu bir rapor hazırlamıştı. Bu raporun bir kopyasını Bay Melvin Whittler'a, American Board of Commissioners for Foreign Missions, Amerikalı Yabancı Misyon Görevlileri Heyeti, 1810 yılında Boston'da kurulan uluslararası bir misyoner kuruluş. Heyet, Türkiye'deki faaliyetlerine 1820'li yıllarda başlamış, 2010 yılında son vermiştir. Yayıncının notu. O dönemki temsilcisi göndermiş. Whistler benimle iletişime geçip Bedir Bey'in raporundan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Tuzla'daki köylüler koca Aziz'i, Boğa, görünce şaşırıp kaldılar. Her biri Aziz'i kendi ineğiyle çiftleştirmek istiyordu. Köylülere seçme ineklere sahip olmaları için yardımcı olduk. Herkes bize saygı gösteriyordu. Fakat kötü, kıskanç insanlar, kötülük düşünen ve yapanlar da vardı. Dünyanın kanunu böyle. Kabil kardeşini öldürmüş. Zamanı insanından ne beklersin ki? Herkes birbirinin hakkına el koymak istiyor. Tanrı affetsin. Kötülerin yanı sıra nazik insanlar da vardı. İşleri yoluna sokunca Patrik'e başvurup artık gidebileceğimi söyledim. Diyarbakır papazı Der Giragos tokatlayan Patrik'in yanındaydı. Patrik bizi birbirimize takdim etti fakat tanıştığımızı söyledik. Bay Whistler'la Muş'a gittiğimizde dönüş yolunda Diyarbakır Kilisesi'ne uğradık. Avluda Varto depreminde ölen 7 kişinin 40'ı vesilesiyle ruhlarına yemek veriliyordu. Bizi de davet ettiler. Katıldık. Oradaki çoğu kişiyle tanıştık. Esasen Varto'da Ermeni yoktu. Fakat zavallılar o günlerde iş için oraya gitmiş, deprem yüzünden ölmüşlerdi. Bir gün uçakla Diyarbakır'a gitmeme karar verdik. Orada beni papaz karşılayacaktı. Birlikte arabayla Mardin'e geçecektik. Mardin'de Orhan Yünkes adında bir genç bizi bekliyor olacaktı. 4. ayrımın sonu. Sayfa 71.